neyse adımız bile uyumlu için.
Yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Başkent'e hoş geldiniz. İşte Hayatın Sesleri başladı. Bizler Gülşen Ayvaz, Feray Uz, Meltem Avşar ve ben Nilgün Doruk. Bugün özel bir programla siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Evet, biliyorsunuz bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Türkiye Cumhuriyeti'nin şanlı tarihinde birçok önemli gün ve bayram var aslında sevgili dinleyenlerimiz. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasıyla ve onun başkomutanlığında zaferle gerçekleşen büyük taarruzu anmak için belki anlamını bugün bile tam kavrayamadığımız 30 Ağustos'u neden kutladığımızı bir kez daha hatırlayalım istedik. Hem tarihi hem edebi yönünden bakacağız bugün 30 Ağustos'a. Ama önce milli mücadelede önemli yerlerden biri olan bir Afyon türküsüyle başlamak istiyoruz. Kıraç söylüyor, Karahisar Kalesi.
Bayramlaşalım. Yayla
Ve sevgili dinleyicilerimiz, bu güzel türküden sonra hemen konuklarımızla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım istiyoruz. Hem tarihi hem edebi yönden bakacağız 30 Ağustos'a dedik. Doçent Doktor Sayın Birtan Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi bugün bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Ve Sihirli Sözcükler bölümümüzden tanıdığınız dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata da bizlerle birlikte. Merhaba, siz
merhabalar.
De hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, Şanlı Türk ordusunun ve halkın yazdığı bir destandan söz edeceğiz bugün hocam. Şimdi şöyle geçmiş tarihimize bir bakalım. Bu destan nasıl yazıldı? Nasıl bir tarihin çocuklarıyız bizler?
Önemli bir tarihin çocuklarıyız bizler. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti büyük bir istiladan, işgalden kurtarılıp kurulmuş bir vatan, bir ülke. Dolayısıyla bugün üzerinde konuşacağımız 30 Ağustos'ta bu anlamda çok önemli bir tarih. Çünkü vatanı kurtarma ve bir vatan kurma mücadelesinin önemli bir aşaması. Bu tabii yani bu aşamaya nasıl gelindiğini konuşmak gerekirse Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmesiyle beraber bu topraklar, üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları, Türkiye'miz büyük bir işgale uğradı. Fransız, İngiliz, İtalyan ve Yunan askerleri ülkemizi işgal ettiler. Ve bu işgale karşı Anadolu halkı örgütlendi. Özellikle bu anlamda Mustafa Kemal Atatürk'ün de büyük bir önemi var. Çünkü bu işgaller böyle şey yaparak yani bilinerek bu işgallerden haberleri vardı ülkeyi yönetenlerin. Çünkü gizli antlaşmalarla ülkemiz paylaşılmıştı. Yani Osmanlı toprakları paylaşılmıştı. Ve Bolşevik lider Brest-Litovsk anlaşmasını imzalarken bunu ilan etmişti. Şimdi Mondros Mütarekesi'nin ardından bu vatan işgal edildi ve bu işgallere karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümetleri tepki göstermediler. Ama Anadolu halkı, aydınlar, vatanseverler, ordu mensupları hep birlikte örgütlendiler ve vatanı kurtarmak üzere harekete geçtiler. İşte bu anlamda 30 Ağustos bu mücadelenin son aşamasıdır. Özellikle askeri alanda verilen mücadelenin son aşamasıdır. Çünkü özellikle bir yandan Batı Anadolu'da Yunan işgaline karşı mücadele verilirken 1919'dan itibaren diğer yandan da Fransız ordusunun Ermenilerle beraber, rejyonellerle beraber Güney Anadolu'da yani Antep, Urfa, Maraş, Adana'da yaptıkları işgaller ve zulümlere karşı bir mücadelenin, Doğu Anadolu bölgesinde Ermeni ordularının, Ermenistan ordularının Doğu Anadolu topraklarında Büyük Ermenistan'ı kurmak üzere giriştikleri saldırıları önleyerek başarılmış bir mücadeledir aslında 30 Ağustos. Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde ve Güney Anadolu'da Doğu Anadolu'da Ermenistan devletinin saldırılarını, Güney Anadolu'da Fransız ordularının saldırılarını yenilgiye uğratıp ardından da Batı Anadolu'da topyekün bütün gücü toparlayıp Yunan ordusuna karşı yapılmış mücadelenin bir ürünüdür bu 30 Ağustos. Özellikle bir önemi daha var. 5 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal Paşa'ya Büyük Millet Meclisi'nde başkomutanlık ünvanı, yetkisi veriliyor.
Evet.
Hem Büyük Millet Meclisi Başkanı hem de başkomutan, evet, görevi veriliyor. Ve onun hemen ardından ilk uygulama Sakarya muharebeleridir. Atatürk'ün bizzat komuta ettiği bir muharebedir ve orada Yunan ordusu geri çekilmiştir. Türk ordusunun başarısıdır bu. Ve ardından da 1922 yılında işte bütün siyasi görüşmeler yapıp yani her zaman Büyük Millet Meclisi barış yoluyla çözmeye çalışmıştır. Barış görüşmelerinde de hedefi şudur: Misak-ı Milli sınırlarına ulaşmak. Misak-ı milli sınırları içerisinde bir vatan kabul edebileceklerini söylemiştir ve itilaf devletlerinin bir yandan barış girişimi yaparken bir yandan da ülkeyi parçalayan sevri dayatmaya çalışmalarına müsaade edilmemiştir. Bütün barış girişimleri, diplomatik girişimler sonuç vermeyince 26 Ağustos'ta büyük taarruz başlamıştır.
Evet, şimdi aslında baktığımızda şanlı zaferlerle dolu bir tarihimiz var dedik ama şimdi tabii bu tarih edebiyatımıza da çok güzel yansımış.
Evet.
Edebiyatımızın o duygu dolu romanlarında, şiirlerinde hepsinde görüyoruz ama yeterince okuyor muyuz? Yeterince tanıyor muyuz? Kimler tarafından yazılmış? Nasıl yazılmış? Neler
aslında
söyleyeceksiniz sevgili Ferna
Kutlu Atan? Sağ olun. Aslında olanlara, yani var olan edebiyata hakkını veriyor muyuz biz okuyucular olarak, o ayrı. Ama ben Birtan Hocam'ın anlattıklarından bir kez daha gözümde canlandırmaya çalıştım sizi dinlerken. Edebiyatımızın da bu tanımlanması zor olağanüstü zafere, bu büyük İstiklal Harbi'ne hakkıyla ürün verebildiğini söylemekte bile güçlük çekiyoruz. En basit örneği şudur. Bizde aşağı yukarı 100 küsür tane adı sayılan Kurtuluş Savaşı'na atfedilen roman var. Şiirlerimiz daha çok ama hani her bir gününden çok büyük sinema filmleri, diziler çıkabilecek bir destan var tarihimizde. İnşallah hakkını vererek devam ederiz demek istedim en başta.
Evet.
Ben tabii bu büyük verinin içinden birkaç tane seçebildim.
Hı hı.
Dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Elbette bizim çocukluk anılarımızdan da gelen, hani bu önemli günler ve bayramlarda biraz da o çocuksu coşkuyla ezberlediğimiz şiirlerimiz vardır. Yaş ilerledikçe bu şiirlerin içerisindeki derinliği keşfetmek daha mümkün oluyor. Belki vakit ayırıp dönüp bakmıyor olabiliriz ama bakmakta fayda var. Atalara sadakat, en azından hak teslim etmek için. Kemalettin Kamu'nun Zafer diye bir şiiri var. Yine hocamı dinlerken onun dizelerine kaydı gözlerim. Orada diyor ki, anneler dindiriniz gönlünüzün yasını, yeniden çizmek için vatan haritasını, kandan ve kıyametten bir sahneye çevirdik, gökleri çatırdayan bir vatan parçasını, demiş şair.
Evet.
Bunu ancak herhalde yaşayan yazabilir. Yani bizler bunu anlayabilecek duygu durumuna sahip değiliz. Çünkü biz Birinci Dünya Savaşı'nın ruh halini algılayamıyoruz. Romanların içine girersek ve iyi bir okuyucu olursak algılayabiliriz ama bunun için gayret sarf etmemiz lazım. Yakın zamanlarda biz memleketçe bir musibet yaşadık.
Evet.
Bir gün sürdü. Üzerimizdeki etkisini hayal ediniz. Bunu yıllarca, 4 yıl kesintisiz vatanın her bir parçasında yaşamış bir milletin taarruza kalktığını hayal edebilirsek 30 Ağustos'u anlayabiliriz. Bunu anlayabilmek için hani biraz daha vaktim var, benim niyetim de var, ben nereye bakayım diyene roman tavsiye etmek yerinde,
evet,
olur.
Hemen edelim o zaman lütfen, neler okusunlar.
Mutlaka okunması gereken 3 tane roman var bence, mutlaka okunmalı. Hadi 4 diyeyim, bir tane daha eklemeliyim. Halide Edip Adıvar'ın Ateşten Gömleği mutlaka okunmalı. Samim Kocagöz'ün Kalpaklıları mutlaka okunmalı. Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkleri, hani mümkün olsa şehirde, yurtta, 3 kişinin bir arada olduğu yerde yüksek sesle okunmalı.
Evet.
Ve Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçısı, Türk Kurtuluş Savaşı'nın, İstiklal Harbi'nin nasıl bir ruh haliyle kazanılmış bir zafer olduğunu hissetmek isteyen herkes için başucu kitabı olmalı. Çünkü bizler zaferlerimizle övünmeyi seviyoruz. Bir miras var çünkü. Bize öyle bir miras bırakılmış ki dünyadaki sömürgeciliğe karşı bir özgürlük savaşını zaferle sonuçlandırmış atalar. Bize bu miras kalmış. Bu mirasın rahatlığıyla davranıyoruz kimi zaman. Oysa bu mirasın hakkını vermek, hani hakkaniyetle anlamaya çalışmak için edebiyat bize yardımcı. Tabii ki tarih gerçekler ama bu işin duygusu, hani o geçmişteki miraslarını taşımakla övündüğümüz ataların kimler olduğunu hissedebilmek için bağ kurucumuz da edebiyat. Yani 3-4 dizede verebilmek bunu kolay bir iş değil. Can canı unutmuş zafere kadar, demiş şair Ahmet Kutsi Tecer. canın canı unuttuğu, zafere kadar unuttuğu bir halden bahsediyor şair. Ve bunları, bu bahsettiğimiz isimleri şöyle düşünmek lazım. Ben hissedip üç kelimeyi bir araya getirip bir şey yazabilirim. Ama bu insanlar yaşamış. Dinleyicilerimiz için şöyle bir benzetme yapabilirim. Ben sizin aşkınız adına şiir yazarsam ne olur? Siz aşkınız için iki dize, canınızdan gelen o iki dizeyi yazarsanız ne olur? Bu evet. İnsanlar bizim bugünden geçmişe bakarak kaç yıldır, 70 yıl, 80 yıl, 100 yıl öncesine bakarak yazmamızla ilgili değil. Biz bugün senaristler, dizi yapımcıları, filmciler bunu yapabiliyoruz ama bu kaynaklardan beslenerek yapabiliyoruz. Halide Edip Adıvar'ın ateşten gömlek sözü boşuna değil yani. Hani gerçi almış onu sağ olsun Yakup Kadri'den ama hani ateşten gömlek nasıl bir hisse, o zafere giden yol öyle bir his. Ben şiirlere bakarken biraz zorlandım çünkü çok etle, kanla, acıyla yoğrulmuşlar. Çünkü öyle geçmiş. Biraz önce hocamızın söylediği Sakarya Savaşı'nı bir cümle içerisinde kullanabiliyoruz belki bugün. Ama o oradan yürümeden de herhalde 30 Ağustos'u anlayamıyoruz. Yani zaferin ne demek olduğunu anlamanın evet. yolu en iyi anlatan romanlar.
Şimdi devam edelim hocam, ancak bir müzik arası verelim. Yine o zaferi of. Anlatan şarkılarımızdan, türkülerimizden birini dinleyelim, sonra devam edelim.
Mert dayanır, namert kaçar yavrum. Hey, hey. Meydan gümbür gümbürlenir. Şunlar şahı divan açar. Divan gümbür gümbürlenir. Şunlar şahı kendini önde yavrum. Hey, hey. Toplar menzilin döyende, şeşber kalkan ardeyende. Kalkan gümbür gümbür batılır kalasından yavrum. Hey, hey. Hak saklasın belasından, Kıroğlu'nun narasından. Meryem gümbür
Mert dayanır, namert kaçar dedi Erol Köker. Evet, sevgili Elif Berna Kutlatan'ın seçtiği bu güzel türküyü dinledik, dinlettik dinleyicilerimize. Şimdi hocam, aslında hani az önce sevgili Elif Berna Kutlatan bahsetti hani edebiyata yansımasından falan, ama şimdi tabii tüm bunlar yansırken, tarihimize de yansırken, o günün koşulları, o günün toplumu, o günün siyasal zorluklarını da unutmamamız gerekiyor. Bu vatan belki vatan oldu ama, değil mi?
Evet.
Bunları yaşarken.
Kesinlikle öyle. Ben Berna Hanım'ı büyük bir keyifle dinledim. Edebiyat çok önemli bu anlamda. Yani bizim tarihte biz belgeleri, var olan kaynakları yorumlayıp olayları anlatıyoruz. Geçmişte var olanları günümüze aktarıyoruz ve bu geleceğe de bir ışık tutmuş oluyor. Özellikle büyük bir mücadeleden hani geldik dedik ya, Berna Hanım'ın bıraktığı yerden alayım ben. O Sakarya'yla, Sakarya muharebeleri, Melhame-i Kübra der Atatürk ona, kanlı savaş. Yani Türk ordusunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının yüzlerce subayını kaybettiği bir muharebedir o. Ve bu anlamda çok önemlidir ve Sakarya Muharebesi için de şunu söylerler, 1683'te Viyana önlerinde başlayan Türk bozgunu Sakarya Muharebelerindeki başarıyla durduruldu derler. Çünkü o Sakarya Muharebelerinden sonra İtilaf Devletleri'nde bir çatlak oluşmuştur. Fransa Ankara Antlaşması'nı imzalayıp çekilmiştir. Ve yani bu Sakarya Muharebesi öncesinde de İtalyanlar çekilip gitmiştir. Hiçbir anlaşma yapmamışlardı. Hı hı. Çünkü fark etmişlerdi. Bir tek Yunan ordusu ve İngiliz ordusu vardır. Şimdi işte benim söylediğim şey, hani o son cümlemde, bu mücadeleyi başarmak çok önemli ve özellikle yani 1919'dan başlayan bir süreç, 26 Ağustos'ta Atatürk'ün Kocatepe'den, karargâhtan verdiği emirle harekata geçirmiştir, taarruza geçirmiştir. Ve Yunan orduları 30 Ağustos'ta büyük ölçüde yenilgiye uğratılmıştır. Ve hatta Yunan ordularının başkomutanı Nikolas Trikopis de Uşak'ta esir alınmıştır. Yani esir alınanlar arasında, hı hı, o vardır. Ve şunu söylemek lazım, özellikle tabii yani savaşlar, Berna Hanım dedi ya, kan dolu ve hakikaten yani binlerce insan ölüyor, binlerce sivil ölüyor. Size şunu söyleyeyim, Alaşehir'de Yunan ordusu çekilirken 3000'e yakın insanı katlediyor. Çünkü intikam tugayları var, çekilirken birlikleri var. Çekilirken 26 Ağustos'ta başlayan taarruzda, çekilirken hem panik içindeler, hem de geçtikleri şehirleri, köyleri yakıp yıkıp devam ediyorlar. Ve büyük bir katliamdır. 4300, yanılmıyorsam, yani şu an tam o sayıyı hatırlamıyorum ama ev yakılıp yıkılıyor. Yani büyük bir doğa tahribatı var. İnsan katliamının yanında doğa tahribatı var. Tabii yani savaşlar kanla dolu ama bu Atatürk'ün özellikle çok önemlidir. Yani büyük mücadelelerin içerisinde yer almış bir komutandır. Bir başkomutandır ama her zaman savaş gerekmedikçe cinayettir demiştir. Bu çok, hı-hı, önemli bir şeydir. Evet, evet. Ve Atatürk tabii yani bu 30 Ağustos büyük bir başarının taçlandırıldığı dönemdir. Çünkü ve aynı zamanda Mustafa Kemal Paşa bu orduların başında, Türkiye Büyük Millet Meclisi orduların başında komuta ettiği için de başkomutanlık savaşıdır. Yani Aslıhanlar bölgesinden taarruzdaki büyük Yunan ordularını büyük yenilgiye uğratan mücadelelerin koptuğu yerdir, olduğu yerdir. Dumlupınar o bölge. Ve 1 Eylül'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demiştir. Yani bu bütün artık hani Türk ülkeyi işgalden temizleyecek olan emirdir. Bu anlamda çok önemlidir ve bu başarı da tabii ki yani ordunun komuta heyeti, halkın katkısı çok önemlidir. Sakarya Muharebelerinden önce tekalifi milli emirleri verilmiştir. Milli emirler. Halktan para, gaz, kıyafet, yiyecek, hayvanlar vesaire, yani bütün konularda, bütün bir ordunun lojistiğini sağlayabilecek, ihtiyacını sağlayabilecek konuda yardım istemiştir ve Türk halkı buna katkı sağlamıştır. Anadolu halkı buna katkı sağlamıştır ve o katkıyla bu başarılar elde edilmiştir. Halkın büyük katkısı vardır. Yani ilk başta Anadolu'da insanları bir savaşa inandırmak çok zordur. Çünkü yüzyıllardır savaşın içindeler. Onun için yeni bir savaşa karşılar ve tabii ki İstanbul hükümetinin ve itilaf devletlerin, özellikle İngilizlerin provokasyonları bu anlamda çok önemlidir. Yani çeşitli halk kitlesinden, halk arasından çeşitli grupları kullanıp provokasyonlar yaparlar. İstanbul hükümeti, mesela Damat Ferit Paşa, Sadrazam, Yunan ordusunun hilafet ordusu olduğunu, ordusunun propagandasını yapar ve çok enteresandır bu broşürler, böyle evet, İngiliz uçaklarıyla Anadolu'ya serpilir.
Peki tüm bunlar acaba duygu hali olarak nasıl yansımış edebiyatımıza ki?
Aslında şöyle, şimdi yine Birten Hanım'ı dinlerken Halide Edip'in Ateşten Gömleğinde bunu anlatan güzel bir bölüm var. Mitingler yapılıyor İstanbul'da, evet, halkın bilinçlenmesi, hı hı, için.
İzmir protestoları.
Özellikle İzmir'in işgalinden, Yunanlar tarafından işgalinden sonra. Ama orada sadece bu öfkeyi değil, çeşitli halk tabakalarının demek herhalde doğru olur, kesimlerinin birleşmesini anlatır romanda. Duygu hali tam da bu. Okumuşu, yazmışı, işte o zamanın üniversitesinden gelenleri, ev kadınları, özellikle Sultanahmet mitinginde bir araya gelen, geçimini zorla sağlayan yoksul halk. Normal şartlarda birbirlerini sokakta görmeyecek insanların omuz omuza gelişini anlatır. Ve ilerleyen aşamasında da Mustafa Kemal'in bir odadaki görüntüsünü anlatırken Halide Edip bir yerde diyor ki, bütün bu şanlı ordunun tek bir bedende birleşmiş hali gibiydi Mustafa Kemal. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa da belki bizi bu genetik kültür genleriyle bağımız olmayanların belki anlamakta güçlük çektiği şeydir. Hani Mustafa Kemal Atatürk'e ne olursa olsun bir gözde bir kıvılcımla bakmak. Bunu sağlayan şey onun varlığında bütünleşmiş olan bu halk hikayesi. Yine söylemek lazım ki bu 30 Ağustos'un neden zafer olduğuyla ilgili, zafer oluşuyla ilgili tarihsel gerçeğinin ötesinde neden kanla canla hala destek buluşunun arkasındaki hikaye şu. Belki de çok büyük bedeller ödenerek elde edilmiş onurlu bir zafer. Kime karşı? Dünyada emperyalizme, sömürgeciliğe karşı gariban diyebileceğiniz bir halkın.
Mazlum milletler diye.
Yani evet, zulüm altındaki bir halkın aslında bir liderle bir grup güçlü, öngörüsü sağlam liderler grubu sayesinde kendi özgürlüğünü eline alışı, bir hürriyet mücadelesini kazanmış olmasının hikayesi. O yüzden romanlar mazlumlukla, zulümle başlayıp bu onurlu zaferle güvenliğe ve barışa kavuşmuş halkın haklı huzuruyla sonuçlanıyor. Böyle bir öyküyü anlatmanın zorluğunu teslim etmek lazım. Evet. Bu romanlara belki insanların biraz mesafeli durmasının sebebi de bu. Çünkü bu romanlar çok kolay lokmalarla hazmedilmez okuyucu tarafından. Örneğin işte 100 kişiden fazladır karakterleri. Şu Çılgın Türklerin toplamda 200 civarı karakterden bahsettiği söyleniyor. Ben daha önce de belki söylemişimdir, çok gurur duyduğum bir şey. Ben annemin babasını, büyük dedemi şu Çılgın Türkler romanının sayfasında bulunca aslında dedemin hikayesini daha iyi anlayabildim. Ve hakkını teslim edemediğimi gördüm. Çünkü ailenizdeki o büyüklerin yarım yamalak kendi barış dolu hayatlarına döndükten sonra pek de hatırlamak istemedikleri için torunlarına, çocuklarına aktarmadıkları o hikayenin edebiyatta karşılığı var. Tarihte gerçeği var. Ve bizim de bu milletin çocukları olarak bunun hakkını vermemizin yolu, tamam belki yazamıyoruzdur ama en azından okumak. En azından okunduğunda ne okunduğunu bilmek, neden bahsedildiğini bilmek.
Bir kitap daha tavsiye edebilir
miyim? Tabii, tabii.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban.
Evet.
Evet.
Muhteşemdir. Özellikle Sakarya Muharebeleri dönemindeki.
Kesinlikle.
İç Anadolu bölgesinin, Ankara'nın, çevresinin, Polatlı'nın bölgede Türk aydınının halkla bütünleşmesidir. Yani.
Evet. Bu arada tabii Nazım Hikmet'in yazdığı şiirler evet. var. Falih Rıfkı Atay'ın yine romanı
güzel,
var.
Kurtuluş Savaşı Destanı.
Değil mi? Atatürk'ü evet, anlatan evet, en iyi yazarlardan o da.
Muhteşemdir.
Hatta şey der Çankaya'da, genç kuşakları okumaları gereken bir eser. Nefes alıyorsak hepsini 30 Ağustos'a borçluyuz evet. gibi bir evet, şey vardır, kesinlikle. Cümle vardır. Şimdi bir müzik arası verelim, sonra yine devam edelim. Şimdi İzmir'in Kavakları'nı dinleyelim mi Sümer Eskü'den?
İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. İzmir'in kavakları dökülür yaprakları. Bize de derler çağ. Yıkarız konakları. Bize de derler çakıcı yar fidan boylu. Yıkarız konakları. Selvim senden uzun yok, yaprağında düzüm yok. Selvim senden uzun yok, yaprağında düzüm yok. Kamalda zeybek çakıcıya sözüm yok. Kamalda zeybek vuruldu, yar fidan boylu. Çakıcıya sözüm yok.
Evet, Evet, bu güzel türküden sonra yine Atatürk'le devam edelim isterseniz. Evet. Sayın Hocam, neler söyleyeceksiniz? Çünkü Atatürk'ün dehasıyla, Atatürk'ün başkomutanlığında yürütülmüş bir savaş dedik. Onun önemini de bir kez daha vurgulayalım isterseniz.
Kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz. Atatürk'ün askeri bir deha olarak kabul edildiği kadar bir siyasi deha olarak da kabul ediliyor. Çünkü yani 100 yılda gelen bir dahi olarak adlandırılıyor. Yabancılar böyle adlandırıyorlar. Mustafa Kemal Atatürk hakkında yabancılar, eski düşmanları o kadar güzel şeyler söylüyor ki, bu çok önemli bir şey. Bakın, bir örnek vereceğim size. Hıfzı Topuz'un, önemli gazeteci, 1952 Nisan ayında Akşam Gazetesi'nde yayınlanan bir röportajı var.
Kiminle?
Kiminle yapmış? Yunan Orduları Başkomutanı, ama tam da o, evet, 30 Ağustos, 26 Ağustos'ta başlayan dönemde başkomutanı olarak atanmış Nikolas Trikopis ile yaptığı bir röportajı yayınlanıyor. Ve burada Trikopis'in söylediği çok önemli bir şey var, açıklamalar var. Ne diye bizi oralara gönderdiler? Aradan bunca yıl geçti. Şimdi insan geçmişi daha iyi görebiliyor, daha rahat hükümlere varabiliyor. Biz yabancılara alet olduk, bir sürü insan öldü diye devam ediyor. Şimdi zamanımız sınırlı olduğu için çok şey yapmayacağım, yani detay okumayacağım. Diyor ki, bizler diyor, ne büyük diyor, İstiklal Harbi kahramanları, boş yere yanan yıkılan köylerimiz ve tarihin karanlık bulutları gerisinden eski büyük düşmanımızın duyduğu pişmanlık diye açıklıyor bunu Hıfzı Topuz. Bu çok önemli. Trikopis esir ediliyor. Düşünün, bir başarı, evet, yani bu büyük Türk ordusunun başarısı ve esir edildikten sonra ona çok nazik davranılıyor. O bütün Yunan askerlerini alıp Talas'a, Kayseri'ye getiriyorlar ve bir yıl kadar orada kalıyorlar. Ama yıllar sonra bir düşmanı hakkında Trikopis'in söylediği sözler çok önemli. Büyük komutan diyor Atatürk için. Büyük komutan diyor. Ve çok enteresandır. Yunan ordusunu Anadolu'ya sürükleyen Venizelos, Eleftheros Venizelos, Yunan başbakanı, ki o da yıllar sonra Atatürk'e hayranlığını ifade ediyor. Şimdi çok daha geçmişe gittiğinizde, Çanakkale Muharebeleri sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle 25 Nisan'daki o büyük Arıburnu'nda yaptığı müdahale çok önemlidir. Churchill ona kader adam diyor. Şimdi bu kader adam, yani savaşın gidişatını değiştiren adam, işte 26 Ağustos 1922'de Türkiye'nin kaderini değiştiriyor. Demiştim ya, bu vatanı kurtarma ve vatanı kurma mücadelesi, 26 Ağustos'ta başlayan bu mücadelenin bir tesadüf özelliğinden de bahsetmek isterim. Buyurun. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Savaşı. 946 yıl önce Türkler Anadolu'ya girdiler ve bu bir tehlikeye uğradı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, ama büyük taarruz, 26 Ağustos'ta başlayan büyük taarruz, Türk Kurtuluş Savaşı'nın son aşaması, bunu devam ettirmiş oldu.
Evet. Şimdi bu aslında anlamda çok önemli. Baktığımızda ulusal tarihimiz çok büyük zaferlerle dolu. Ancak 30 Ağustos'a baktığımızda sadece bizim tarihimizde değil, dünya tarihinde de çok önemli bir yer tutuyor, değil mi?
Kesinlikle öyle. Yani Türkiye açısından bir kuruluş, bir kurtuluş savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin özellikle 30 Ağustos'ta elde ettiği başarı, tabii ki Eylül ayında devam ediyor. 9 Eylül'de İzmir'e varılmış olması, ardından Eylül ayı içerisinde bütün Batı Anadolu'nun Yunan işgalinden temizlenmiş olması bu anlamda çok önemli ve İtilaf Devletleri artık barış masasına oturmak istiyorlar. Barış masasından önceki ilk adım Mudanya Mütarekesi'dir. 11 Ekim 1922'de imzalanmıştır. Ve Kasım 1922'de de Lozan Barış Görüşmelerine başlanmıştır. Yani Anadolu için herkesin çok farklı planları vardı. İtilaf devletlerinin, emperyalist devletlerin çok farklı planları vardı. Ama bu planları suya düştü. Biraz önce siz de bahsederken söylediniz. Türk Kurtuluş Savaşı dünyada emperyalizmin yani şöyle söyleyeyim sömürge olarak yönetilen devletlerdeki halka umut olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün daha 1920'lerde söylediği şudur. Biz bu mücadeleyi kendimiz açısından yapıyor olsaydık çok çabuk bitirebilirdik. Ama bu dünyadaki mazlum milletler adına yapıyoruz. Dolayısıyla Anadolu'da başarılan Anadolu'nun kurtuluşu, Türk milletinin zaferi olmakla beraber mazlum milletler adına yapılmış ve onlara örnek olmuş. Onların kurtuluş mücadelesine örnek olmuş bir savaştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunda önemli bir adımdır. Dünya devletleri Türklerle ilgili olarak yani büyük hedefleri vardı, hasta adam dedikleri Osmanlı'dan saygı duydukları bir devlet yaratılmıştır. İşte bu saygı duydukları devlet daha milli mücadele döneminde ortaya çıkmaya başlamıştır. Büyük Millet Meclisi'nin açılışı bu anlamda önemlidir ve Lozan barış görüşmeleri ve imzalanan 23 Temmuz'da imzalanan Lozan Antlaşması bir zaferdir. Türkiye'nin kuruluşunu sağlayan, kuruluşunu onaylatan büyük bir zaferdir. Evet. Aksi takdirde bugün bunları konuşamıyor olacaktık.
Değil mi? Kesinlikle.
Bütün bu anlamda da bütün şehitlerimize başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere minnetle anıyorum ve rahmet diliyorum. Teşekkür evet. ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi bu ulusumuz için önemli günü kutlarken sizin de bahsettiğiniz gibi atalarımızın o kahramanlıklarını, başarılarını anarken bizlere emanet ettikleri evet. o değerlerin farkına varmalıyız, sahip çıkmalıyız, önemini bilmeliyiz ama ne yazık ki hala bunları tartışıyoruz.
Biraz olgunluk istiyor bence. Hayatta da öyledir ya, annemizin halinden biraz anne baba olunca anlarız.
Evet,
evet. O yüzden bizim de bazı şeyleri anlayabilmek için belki halkça bir olgunluğa ihtiyacımız var. Zafer duruşu da öyle bir muzaffer halini benzetmek doğru olursa babasının ceketini giyen oğlan çocuğu ya da annesinin ayakkabılarını giyen kız çocuğu halinden çok o zaferin hakkını ve o içinde zaferin nasıl söyleyelim sonucundaki o heybetli duruşunun arkasındaki sorumluluğu, onun arkasındaki olgun aklı hissetmek lazım. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Zafer Türküsü diye bir şiiri var. Orada şöyle bahsetmiş bundan. Yaşamaz ölümü göze alamayan, zafer göz yumandan koşana gider. Kazanmak istersen sen de zaferi, gürleyen sesinle doldur gökleri, zafer dedikleri kahraman peri, susandan kaçar da coşana gider demiş. Ya, o coşma güzel. Halinin sorumluluğunu evet. hissederek coşmak. Yani sadece coşmak değil, hakkaniyetle biraz önce Birten Hocam'ın söylediği gibi. Bu önemli hakkaniyet çünkü yeri geliyor hani çay paramızı 2 lira arkadaşımız verse içimize bir uhde oturuyor, hakkı geçiyor bize diye. Biz adını sanını bilmediğimiz ve bizim için, gelecek kuşaklar için ve kendi hayatları için çok büyük bedeller ödemiş bir milletin evet. Bugün refah içinde yaşayan evlatlarıyız. Bu hakkaniyetin hakkını vermek bizim sorumluluğumuz.
Evet, şimdi aslında bu büyük zafer tarihe kazınırken duydukça, dinledikçe tüylerimizi diken diken eden, tüylerimizi ürperten ne hikayeler barındırıyor aslında. Keşke vaktimiz olsaydı da o hikayelerden evet. de biraz bahsedebiliriz. Bilseydik değil mi hocam?
Evet, en tabii ki yani bu çok önemli. Daha çok anlatacak evet. şey var ama süremiz sınırlı. Fakat tarih okunmalı. Evet. Biz tarihi dinlemeyi seven bir milletiz. Yani evet. biz hep televizyonlardan dinleriz, radyolardan dinleriz ama hiç okumaya yanaşmayız. Halbuki okumak lazım.
Yani öğrenmeliyiz
kesinlikle. Evet. Bu anlamda Berna Hanım'ın önerdiği kitaplar, daha başka yazılmış kitaplar var ama bir de tarihi saptırarak yazılmış çalışmalar var. Yani geçmişi büyük zaferlerle dolu olan bir milletiz. Ve hakikaten büyüklerimize, atalarımıza, bizden önceki kuşaklara çok şey borçluyuz. Ve bakın yani hakikaten sizin başta söylediğiniz o geçen sene yaşadığımız o musibette insanlarımızı kaybettik, şehitler verdik.
Evet.
Dolayısıyla yani bizim ülkemiz çok önemli bir coğrafyada yer alıyor. Ya hep klasik laf vardır ya işte Asya ve Avrupa arasında bir köprü olarak. Evet, hakikaten stratejik açıdan önemli bir noktadayız. Millet olarak çok farklı kültürlere sahibiz ama bu bizim güzelliğimiz. Ülkemizi korumak için tarihimizi çok iyi bilmek lazım. Ülke yönetenlerin de tarihi çok iyi bilmesi lazım ki. Çünkü tarih büyük derslerle dolu. Ve bu tarih her zaman tekerrür eder. Yani tekrar eder. Aktörler değişir ama tekrar eder. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Ülke olarak birbirimize kenetlenmek lazım. Farklılıklarımızı güzellik olarak görmek lazım ve bizden önceki kuşaklara, atalarımıza da bu anlamda minnet duymak lazım. Aksi takdirde bizim güneyimizdeki Arap Yarımadası'na baksınlar.
Evet, diyorsunuz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Keşke daha vaktimiz olsaydı da konuşabilseydik. Ama bugün bu güzel günde bizlerle birlikte olduğunuz, bu güzel günü bizlerle paylaştığınız için bizler teşekkür ediyoruz
biz
sizlere.
Biz de teşekkür ederiz.
Sevgili dinleyenlerimiz, konuklarımız Doçent Doktor Sayın Birtan Çelik'ti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ve dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutluata bizlerle birlikteydi. Sihirli Söz Sözcükler köşemizden tanıdığınız, zevkle dinlediğiniz. Ve diyoruz ki 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu, başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle anarken bu vatan uğruna yaptıklarını sadece biz değil, bizden sonra gelecek nesiller de unutmayacak diyoruz ve Hoş Gelişler Ola adlı türküyü aynadan dinleterek bugünkü hayatın seslerini noktalıyoruz. Yarın 15 haberlerinden sonra sizleri yine başkente bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Cephede mitralyöz ayna gibi parlıyor. Cumhuriyet gençleri bayrak açmış bekliyor. Aş aş aş ileri ileri aş ileri marş ileri dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola soldan sağa alda bayrağın düşman üstüne. Alemi aydınlatır, Cumhuriyet bayrağı sonsuza dalgalanır. Aş aş aş ileri ileri aş ileri marş ileri dönmez geri Türk'ün askeri. Sağdan sola soldan sağa salla bayrağı.
Hayatın Sesleri.